Ayrım 16 Kuşku Mevsimi Stephen King Sayfa 165 20. Bölüm Morris Heisel için pazar mucizelerle dolu bir gündü. Tuttuğu beyzbol takımı Atlanta Hawks, Cincinnati'yi 7-1 ve 8-0 gibi büyük farkla yenmişti. Daima kendisini koruduğunu ve dikkatli davrandığını söyleyen karısı Lydia, arkadaşı Janet'in zemini ıslak mutfağında kayıp düşerek kalçasını incitmişti. Kadın evde yatıyordu. Tanrı'ya şükürler olsun durumu ciddi değildi ama hiç olmasa 2 hatta 4 gün Morris'i ziyaret edemeyecekti. Lydia'sız 4 gün. 4 gün karısının sana o merdiveni sallandığını söylemiştim, hem fazla yukarıya çıkmıştın gibi sözlerini duymayacaktı. Hem Lydia sigortalanması için onu zorladığı için de seviniyordu. Karısı bunu yapmasaydı şimdi ikisi de meteliksiz ortada kalacaklardı. Bu 4 gün içinde Lydia gelerek pek çok belden aşağısı tutmayan adam normal yaşamlarını sürdürüyorlar diye tutturmayacaktı. Lydia bu sözleri söyledikten sonra cesaretle gülümseyip hüngür hüngür ağlamayacaktı. Morris sevinç duyarak ikindi uykusuna daldı. Uyandığında akşam üzeri 5:30'tu. O da arkadaşı uyumaktaydı. Hala Denker'ı anımsayamamıştı ama onu geçmişte bir yerde gördüğünden emindi. Denker'a 1-2 kez soru sormayı istemiş ama son anda garip bir duygu yüzünden bundan vazgeçerek en sıradan sözleri söylemiş, havadan sudan son depremden söz etmişti. Morris adama soru sormamasının nedenini bildiğini sanıyor, bu sayede kafasıyla bir oyun oynuyordu. Vücudu omuzlardan kalçalarına kadar alçı içinde olan biri için bu tür oyunlar oyalayıcıydı. İnsan bu tür şeylerle kendini oyalayamazsa aklına durmadan tatsız şeyler geliyor. Örneğin ömür boyunca sonda kullanmak zorunda mı kalacağını düşünüyordu. Denker'a doğrudan doğruya soru soracak olursa o oyun kısa süre içinde ve zevk vermeden sona erecekti. Geçmişleri küçük bir olayla birbirine bağlanacaktı. Bir tren yolculuğu, bir vapur gezintisi, hatta belki de toplama kampı. Denker'da patinde kalmış olabilirdi, orada Alman Yahudisi mahkum çoktu. Ne var ki hemşireler Denker'ın 1-2 hafta sonra taburcu edileceğini söylemişlerdi. Morris o zamana dek adamı nerede gördüğünü çıkaramazsa oyunu kaybettiğini kabul edecek, doğrudan doğruya adama soracaktı. Sizi tanıyormuşum gibi geliyor bana diyecekti. Fakat işin bu kadar basit olmadığını da kendi kendine itiraf ediyordu. Tuhaf, tatsız duygulara kapılmaktaydı. Bu yüzden her isteğin kaderin kötü bir cilvesi yüzünden yerine geldiği maymun pençesi öyküsünü anımsıyordu. Bu pençeyi ele geçiren yaşlı çift bir dilekte bulunmuşlardı. İstedikleri sadece $100. Tek oğulları kötü bir iş kazasında ölünce onlara tazminat olarak $100 verilmişti. Daha sonra anne oğullarının kendilerine iade edilmesini istemişti. Kısa süre sonra dışarıdan ayak sesleri gelmişti. Birinin ayağını sürüyerek yaklaştığını ve kapıya vurduğunu duymuşlardı. Anne sevinçten deliye dönerek tek çocuğunu karşılamak için merdivene koşmuştu. Baba korkudan çılgına dönerek karanlıkta maymun pençesini bulmuş ve oğullarının tekrar ölmesini dilemişti. Bir an sonra kapıyı açan kadın dışarıda gece rüzgarından başka bir şey olmadığını anlamıştı. Morris Denker'la nerede karşılaştığını bildiğini düşünüyordu. Fakat bu bilgisi de tıpkı yaslı çiftin öyküsündeki genç gibi mezardan geri dönüyordu. Ama genç adam annesinin anısındaki gibi değil, makinenin içine düştüğü için ezilmiş, parçalanmış, korkunç bir yaratıktı. Morris yaşlı adam hakkındaki bilginin bilinçaltında olduğunu hissediyordu. Bu bilgi yukarıya çıkmak, kendini göstermek için aradaki kapıya vuruyordu. O arada kafasında başka bir şeyde telaşla maymun pençesini ya da bunun psikolojik karşıtını arıyordu. Evet, kafasında bir şey bu bilgiyi hiç hatırlamamak için bir çare aramaktaydı. Morris kaşlarını çatarak Denker'a baktı. ''Denker, Denker, seni nerede tanıdım? Patinde mi?'' Bu yüzden mi seni anımsamayı istemiyorum? Fakat aynı korkunç yerden kurtulan iki kişinin birbirlerinden çekinmemesi gerekir. Ancak bu, kaşlarını çattı, gerçeğe iyice yaklaşmıştı. Fakat ayakları karıncalanıyor, düşünmesine engel oluyor, onu sinirlendiriyordu. Alçı içinde olmasaydı doğrulup oturur ve karıncalanan ayağını ovuştururdu. Birden gözleri irileşti, uzun süre hareketsiz yattı. Lydia'yı da, Denker'ı da, patini de her şeyi unutmuştu. Sadece ayaklarının karıncalanmasını düşünüyordu. Evet, iki ayağı da karıncalanıyordu. Ama sağdaki karıncalanma soldakinden güçlüydü. İnsan bu durumda ayağım uyuştu derdi ama aslında bu söz ayağım canlanıyor anlamına gelirdi. Morris elini uzatarak zile erişti. Hemşire gelene kadar durmadan zile bastı. Hemşire bunu önemsememeye çalıştı. Daha önce de umutlu hastalarla karşılaşmıştı. Doktor hastanede değildi ve hemşire onun evine telefon etmek istemiyordu. Doktor Ken Melman'ın öfkelenince korkunç olduğunu herkes bilirdi. Adam özellikle evine telefon edildiğinde kızıyordu. Fakat Morris kadının işi geçiştirmesine razı olmadı. Aslında yumuşak başlı bir insandı ama o anda ileri gitmeye, hatta gürültü patırtı çıkarmaya bile hazırdı. Tuttuğu beyzbol takımı kazanmıştı, Lydia kalçasını incitmişti. Hem herkes iyiliklerin üçer üçer geldiğini de bilirdi. Sonunda hemşire yanında Timpnell adında stajyer bir doktorla döndü. Timpnell beyaz pantolonunun cebinden bir İsviçre çakısı çıkardı, türbüşonunu açıp ucunu Morris'in ayağının altında gezdirdi. Ayak hareket etmedi ama parmaklar kımıldadı. Morris ağlamaya başladı. Şaşırmışa benzeyen Timpnell yanına yatağa oturarak elini okşadı. Zaman zaman bu tür şeyler olur dedi. Belki de 6 aylık tecrübesine dayanarak konuşuyordu. Doktorlar böyle bir şey beklemezler ama olur. Bunun size de olduğu belli. Morris gözlerinden yaşlar akarken başını salladı. Timpnell hala onun eline vuruyordu. Tümüyle felç olmadığınız belli. Fakat biraz mı, kısmen mi, yoksa büsbütün mü iyileşeceğinizi ben söyleyemem. Doktor Kemmelman'ın da bunu söyleyebileceğini pek sanmıyorum. Korkarım size uzun süre fizik tedavi uygulayacaklar. Bunun bir bölümü hiç de hoş değildir. Ama sonuç sizin için zevkli olacaktır. Morris gözyaşları arasında biliyorum diye hıçkırdı. Tanrı şükürler olsun. Lydia'ya Tanrı'nın olmadığını söylediğini anımsadı ve birden yüzüne kan hücum etti. Timpnell Morris'in elinde son kez hafifçe vurarak ayağa kalktı. Doktor Kemmelman'a bu bilgiyi vereceğim. Morris, karıma telefon edebilir misiniz diye sordu. Çünkü her fırsatta ağlayan, ellerini ovuşturan karısını yine de sevmekteydi. Zaman zaman gırtlağını sıkmak istediği birini sevmesi de tuhaftı doğrusu. Evet, bunun icabına bakacağım. Hemşire, siz... Hemşire tabii doktor diye cevap verince Timpnell sevinçle gülüşünü güçlükle gizledi. Morris komodinin üstünden kağıt bir mendil alarak gözlerini sildi. Teşekkür ederim, çok teşekkür ederim. Timpnell dışarıya çıktı. Konuşma sırasında Denker uyanmıştı. Morris gürültü ya da gözyaşları için ondan özür dilemeyi düşündüyse de buna gerek olmadığı kanısına vardı. Bay Denker, sanırım sizi kutlamak gerekiyor dedi. Bakalım göreceğiz. Morris da Timpnell gibi gülüşünü güçlükle gizleyebildi. Göreceğiz. Denker anlaşılmaz bir tavırla her şey düzelir diye mırıldanarak uzaktan kumanda düğmesine basıp televizyonu açtı. Ha ha adlı programı seyrettiler. Bunu akşam haberleri izledi. İşsizlik artmıştı. Enflasyon o kadar kötü değildi. Billy Carter bira işine girmeyi düşünüyordu. Yeni yapılan bir araştırmaya göre Billy'nin ağabeyi Jimmy Carter'ı seçimlerde yenebilecek 4 Cumhuriyetçi Parti adayı vardı. Miami'de zenci bir çocuğun öldürülmesini olayları izlemişti. Santo Donato'da kimliği anlaşılamayan bir adam bıçaklanmış ve başı sert bir biçimde parçalanarak öldürülmüştü. Lydia 6:30'a doğru aradı. Doktor Kemmelman ona telefon etmişti. Adam stajyer doktorun haberini alınca umutlanmış ama yine de ihtiyatlı konuşmuştu. Lydia da sevinmekle birlikte ihtiyatlıydı. Öleceğimi bilsem yine de yarın seni görmeye geleceğim dedi. Morris de onu sevdiğini söyledi. O gece herkesi seviyordu. Lydia'yı da, saçları biçimsiz kesilmiş olan Doktor Timpnell'ı da. Bay Denker'ı da, akşam yemeklerini getiren genç kızı da seviyordu. Akşam yemeği hamburger, patates püresi, haşlama bezelye, havuç karışımı ve küçük bir kase dondurmadan oluşmuştu. Tepsileri getiren Felice adındaki mahcup sarışın kızın da iyi bir haberi vardı. Sevgilisi IBM'de bilgisayar programlayıcısı olarak iş bulmuştu. O gün gelip kendisine evlenme teklif etmişti. Nezaketiyle kadınları etkilemesini bilen Bay Denker çok sevindiğini belirtti. ''Aman ne kadar güzel. O halde oturmanız ve bize her şeyi anlatmanız gerekir. Her şeyi anlatın, hepsini bilmeliyiz.'' Felis kızararak bunu yapamayacağını söyledi. Daha B koğuşu ile C koğuşunun yemeklerini dağıtacağım. Hem saat 6:30. Öyleyse yarın gece anlatın. Bunda ısrar ediyoruz. Öyle değil mi Bay Hazel? Evet öyle. Fakat Morris'in aklı bambaşka bir yerdeydi. Oturmanız ve bize her şeyi anlatmanız gerekir. Bu sözler aynı şakacı tavırla söylenmişti. Bunları daha önce duymuştu. Bundan hiç kuşkusu yoktu. Fakat bu sözleri Denker mi söylemişti? Söylemiş olabilir miydi? Bize her şeyi anlatmanız gerekir. Ses kibar ve kültürlü bir adama aitti. Fakat bu seste bir tehdit vardı. Kadife eldivenin içindeki demir yumruk. Evet, fakat nerede? Bize her şeyi anlatın, hepsini bilmeliyiz. Patinle mi? Morris Heisel akşam yemeğine baktı. Denker iştahla yemeye başlamıştı bile. Felis'le konuşmak onun neşelenmesini sağlamıştı. Sarı saçlı gençle konuştuktan sonra da öyle neşelenmişti zaten. Ağzına attığı bezelye ve havuçlar yüzünden sesi boğuklaşan Denker, iyi bir kız dedi. Ah evet, o halde oturmanız ve... Felis değil mi, o gerçekten... Bize her şeyi anlatın, her şeyi bilmeliyiz. Şirin bir kız. Kendi yemek tepsisine bakarken birden kamplarda bir süre sonra yemek yüzünden neler olduğunu anımsadı. Başlangıçta insan kurtlanmış, kokup yeşermiş bir parça et için başkalarını öldürebilirdi. Fakat bir süre sonra o çılgınca açlık kayboluyor ve insanın midesi karnında küçük gri bir taş gibi oturuyordu. İnsan bir daha hiç acıkmayacağını sanıyordu. Biri yemeği gösterene kadar böyle oluyordu. Bize her şeyi anlatman gerekir dostum, her şeyi anlat. Oturmalı ve hepsini anlatmalısın. Morris'in plastik tepsisindeki baş yemek hamburgerdi. Neden buna bakınca kuzu etini anımsamıştı? Koyun eti ya da pirzolayı düşünmüyordu. Hayır, o anda sadece içine bol sebze konmuş, mis kokulu bir kuzu yahnisini düşünüyordu. Neden kuzu yahnisi? Bu ancak... Kapı açılarak geriye çarptı. Yüzü gülümserken pembeleşen Lydia içeriye girdi. Kolunun altında bir alüminyum değnek vardı. Morris diye bağırdı kadın. Mutluluktan dudakları titreyen komşuları Emma Rogan da onu izliyordu. İrkilen Denker çatalını düşürdü. Ağzının içinden küfrederek yerden çatalı alırken yüzünü buruşturdu. Lydia heyecandan anırır gibi bağırıyordu. ''Mucize bu. Emma'yı aradım ve yarın yerine bu gece gidip gidemeyeceğimizi sordum. Em dedim, Morris için bu ağrıya katlanamazsam iyi bir eş olmadığım anlaşılır değil mi? Sana böyle söyledim değil mi Emma?'' Belki de kendi köpeğinin bu kazada rolü olduğunu anımsayan Emma Rogan hevesle başını salladı. Lydia pardesüsünü çıkarıp uzun bir ziyarete hazırlanarak iskemleye yerleşti. Bunun üzerine hastaneye telefon ettim. Ziyaret saatinin geçtiğini ama benim için bir kolaylık yapacaklarını söylediler. Yalnız fazla kalamayacağız. Çünkü Bay Denker'ı rahatsız edebiliriz. Sizi rahatsız etmiyoruz değil mi Bay Denker? Yaşlı adam kaderine razı oldu. Hayır efendim. Otur Emma. Bay Denker'ın iskemlesini al. O iskemlesini kullanmıyor. Morris, dondurmayı bırak. Bir bebek gibi üstüne döküyorsun. Üzülme, seni kısa süre içinde ayağa kaldıracağız. Dondurmanı ben yedireyim. Hadi aç bakayım ağzını. Hop, yut bakalım. Bir şey söyleme. Anneciğin seni doyuruyor. Şunun haline bak Emma. Başında saçı kalmamış. Buna da şaşmamalı. Bir daha yürüyemeyeceğini düşünüyordu hep. Ona Tanrı acıdı. Merdivenin sallandığını söylemiştim. Ona Morris, merdiven devrilmeden in dedim. Kadın Morris'e dondurmayı yedirip bir saat kadar konuştu. Lydia koltuk değneğine dayanarak Emma'ya da yaslanıp kapıdan çıktığında Morris bitkin düşmüştü. Kuzu yahnisi ve kulaklarından yankılanan o sesi düşünürken çok derin bir uykuya daldı. Morris gece 3 ile 4 arasında birden uyandı. İçinden sessiz bir çığlık yükseliyordu, artık biliyordu. Diğer yataktaki adamla nerede ve nasıl karşılaştığını biliyordu. Ama onun adı Denker değildi, hayır adı bu değildi. Korkunç bir karabasan görürken uyanmıştı. Bu ömrünün en korkunç düşüydü. Biri Lydia'ya maymun pençesini vermişti. Lydia ile para dilemişlerdi. Sonra Hitler'in gençlik örgütü üniformasını giymiş birini gördü. Genç ona bir telgraf uzattı. Bunda iki kızın da patin toplama kampında öldüler, stop. Üzgünüz, stop. Bu son çözüm için büyük üzüntülerimizi belirtiriz, stop. Kamp komutanının mektubu yolda, stop. Kendisi sana her şeyi anlatacak Stop. Lütfen 100 Reichmark'lık çekimizi kabul et Stop. Para yarın banka hesabına yatırılacak Stop. İmza Başbakan Adolf Hitler yazılıydı. Morris'in kızlarını ömründe hiç görmemiş olan Lydia haykırarak maymun pençesini havaya kaldırdı ve onların dirilmelerini diledi. O da birden karanlıklara gömüldü. Dışarıdan sesler geldi, ayaklarını sürüyerek yaklaşan birileri vardı. Eğer o maymun pençesini bulabilirse bu korkunç düşün kaybolmasını isteyecekti. Gözleri yara deliklerini andıran, incecik kollarında dağlanmış numaralar bulunan, korkuluk kadar sıska kızlarına bakmaya dayanamazdı. Kapıyı yumrukluyorlardı. Karabasan da maymun pençesini daha büyük bir telaşla aramaya başladı ama bulamadı. Yıllardır arıyordu sanki. Sonra birden arkasındaki kapı kırılarak açıldı. Morris hayır dedi içinden, bakmayacağım, gözlerimi kapatacağım. İsterseniz gözlerimi oyup çıkarın ama bakmayacağım. Ama yine de baktı. Bakması gerekiyordu. Rüyasında sanki dev gibi bir el başını tutup zorla çevirmişti. Kapının ağzında duran kızları değil Denker'dı. Epey genç bir Denker. Sırtına bir Nazi SS üniforması giymiş, gümüş kuru kafa işareti olan kasketini afilli şekilde biraz yana eğmiş olan Denker. Üniformasının düğmeleri acımasızca pırıldıyordu. Çizmeleri ayna gibi parlatılmıştı. Kollarının arasında ağır ağır kaynayan bir tencere kuzu yahnisi vardı. Rüyasındaki Denker nazik ve esrarlı bir tavırla gülümseyerek, "Oturup bize her şeyi anlatmanız gerekir," dedi. "Dostça konuşalım." "Nein, altınların gizlendiğini duyduk. Bazıları tütünleri saklıyorlarmış. Schneibel gıda zehirlenmesinden değil, iki gece önce yemeğine konulan dövülmüş cam yüzünden ölmüş. Bir şey bilmiyormuş gibi davranarak zekamızı hareket etme. Sen her şeyi biliyorsun. Onun için her şeyi anlat, hiçbir şeyi saklama." Morris o karanlıkta yahninin çıldırtıcı kokusunu duyarken onlara her şeyi anlattı. Küçük gri bir taş halini alan midesi şimdi aç bir kaplandan farksızdı. İstememesine karşın sözler dudaklarından dökülüyordu. Bir deli gibi durmadan konuşuyor ve yalanlarla gerçekler ağzından akıyor akıyordu. Brody'nin annesinin yüzünü flasterle hayalarının altına yapıştırmış. Oturmalısın. Laszlo ve Herman Dorksey 3 numaralı gözetleme kulesine saldırmaktan söz ediyorlar. Ve bize her şeyi anlatmalısın. Rusher Tannenbaum'un kocasında tütün var. Tannenbaum karısının ince küpelerini almaması için tütünün birazını burun karıştırana verdi. Hani şu nöbetçi? Bunun hiç anlamı yok. Sen iki ayrı olayı birbirine karıştırdın sanırım. Fakat bir şeyi gizlemendense birbirine karıştırmanı yeğleriz. Yalnız hiçbir şeyi saklamamalısın. Kendisine çift tayın verilmesi için oğlunun adı söylendiğinde de cevap veren bir adam var. Bize onun adını söyle. Adını bilmiyorum ama onu size gösterebilirim. Lütfen izin verin de onu size göstereyim. Göstereceğim, göstereceğim. Bize bildiğin her şeyi anlat. Anlatacağım, anlatacağım, anlatacağım, anlatacağım. Morris boğazına tıkanan sessiz bir feryatla kendine gelene dek bu korkunç düş devam etmişti. Morris zangır zangır titreyerek diğer yatakta uyuyan adama baktı. Özellikle onun içine çökmüş, kırışmış ağzından gözlerini alamıyordu. Dişsiz, yaşlı bir kaplandı o. Bir dişi gitmiş, öteki de çürüyerek düşmek üzere olan yaşlı, acımasız, azgın bir fil, bunamış bir canavardı. Morris Heisel, "Ah tanrım!" diye fısıldadı. O hafif sesi ondan başkası duyamazdı. Gözlerinden akan yaşlar kulaklarına doğru süzülüyordu. Ah sevgili tanrım, karımı ve iki kızımı öldüren adam benimle aynı odada uyuyor. Tanrım, ah sevgili tanrım, o şimdi bu odada yanımda. Öfke ve dehşetin neden olduğu yakıcı gözyaşları daha hızlı akmaya başlamıştı. Titreyerek sabahı bekledi ve sabah da çok uzun süre sonra geldi. 16. ayının sonu. Sayfa 174.